Ayrım 3.
Mahmut Şevket Paşa suikastinde haksız olarak Sinop'a, sonra da Bilecik'e sürülmüş ve Talat Paşa İstanbul'a çağırıncaya kadar orada kalmıştı. Harpten sonra İstanbul hükümetlerinin birinde nafiye hazırlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetlerinde maliye vekilliği yapmıştır. Yukarıda anlattığımız meseleyi Ferit Tek Bey'den 16-12-1959 günü Muda'daki evinde kendisinden dinledik. Şu açıklamayı yapmıştır. Bilecik'te sürgün bulunuyordum. Mütarekeden 5-6 ay önceydi. Talat Paşa beni İstanbul'a çağırdı. Gittim, görüştüm. Bana dedi ki, yeni bir fırka, parti kurup sonra biz çekileceğiz. Ben, Enver ve diğer arkadaşlar İttihat ve Terakki'de kalacağız. Cemal Paşa ile Cavit Bey yeni partiye geçecekler. Sen bu işleri iyi bilirsin. Yeni partiye ve kurulacak kabineye girmeni istiyoruz. Ben hem Cemal Paşa ile beraber çalışamayacağımı hem de böyle suni partilerle hiçbir şeyin halledilemeyeceğini söyleyerek teklifi reddettim. Öyle anlaşılıyor ki 1918 senesinin ilk aylarında Talat Paşa ve arkadaşları bir barış teşebbüsü yapmak niyetindeydiler. Cemal Paşa ile Cavit Bey gibi harbe girmenin aleyhinde olan, Fransız dostluğuna taraftarlığı bilinen ve Ferit Bey gibi İttihat ve Terakki muhalifi tanınan kimselerle kurulacak bir hükümetin içeride ve dışarıda iyi karşılanacağı haklı bir ümittir. Bilecik'e sürülmüş bir muhalifi İstanbul'a getirip teklifte bulunması, Talat Paşa'nın bu meseleyi ciddi olarak düşündüğünü gösterir. Fakat yakın arkadaşlarından kaç kişinin bu fikre taraftar olduğunu bilmiyoruz. Büyük Harp'te Türk Harbi adlı eserin yazarı Lerçin şöyle diyor. Müttefiklerin ufak bir zorlaması artık Osmanlı hükümetini devirmeye kafi gelecekti. Türk olmayan unsurlar ve İttihat ve Terakki muhalifleri bunu dört gözle bekliyorlardı. Jön Türkler ise hayvani bir inatla felaketlere rağmen hala kafa tutuyorlardı. Talat, Enver ve Cemal Paşalar işlenen cinayetler hasebiyle İtilaf devletlerince suçlu sayıldıklarını biliyorlardı. Fakat uçuruma doğru koşmakta inat ediyorlardı. Harbin sonuna kadar aynı yönetim aynı hataları tekrar ederek sürüp gitti. Halbuki harp hükümetlerinin ve bilhassa başkumandanın başarısızlık gösterdikçe değişmesi kadar tabii bir şey olamaz. Nitekim bu harp içinde Avusturya ve Almanya'da olduğu gibi Fransa, İngiltere ve Rusya'da da bir veya birkaç defa başkumandan değişikliği yapılmıştır. Böyle bir devirde hiç olmazsa Osmanlı tahtında aklı başında ve kuvvetli bir padişah bulunsaydı harbin yönetimine değişik bir yön verebilirdi. Fakat Sultan Reşat meşrutiyet zamanında ben işe karışacak olursam biradenin suçu neydi diye memleketin üzerine çöken felaket karşısındaki duygusuz ve ilgisiz halini haklı görüyordu. Enver Paşa'nın son çabası. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun elbette iyimser insanlar da bulunacaktır. Enver Paşa bunlardan biri, hatta birincisiydi. İngilizler güneyden Suriye yönünde Türkiye'ye son darbeyi indirmeye hazırlanırken o bakışlarını ve çabalarını doğudan bir türlü ayıramıyordu. Harbin geleceği hakkındaki düşüncelerini kendisi şöyle anlatmaktadır. Dipnot: General Ali Fuat Cevesoy, Milli Mücadele Hatıraları, sayfa 25. Bizden ve Almanya'dan evvel Bulgarların ve Avusturyalıların çökeceğini ve memleketimizin bundan sonra batıdan bir yardım bekleyemeyeceğini düşündüm. Bu sebeple doğuda memleketimiz için bir dayanak, bir kuvvet kaynağı aramaya mecbur oldum. Bu maksadı temin edebilmek için de iki ordu kurarak Kafkaslara ve Acemistan'a doğru sevk etmiştim. Eğer cephelerimizin çökmesi felaketi birkaç ay daha sonraya kalmış olsaydı, hem doğudan temine çalıştığım ikmal kaynaklarını temin, hem de Anadolu'nun ortalarında kuvvetli ihtiyatlar yığına vücuda getirecektim. Birincisini temin ederken hem müttefiklerimiz ve hem de biz mağlup olmuştuk. Enver Paşa'nın doğu hakkında tasarladığı plan gerçekten kolaylıkla uygulanabildi. 1918 Şubat'ının sonunda harekete geçen ordu, önce Erzincan'ı sonra da işgal altındaki diğer şehirleri kurtararak harbin başındaki Osmanlı-Rus hududuna dayandı. Bu arada Ruslarla bir Brest-Litovsk Antlaşması imzalanmış, 3 Mart 1918, Türk ordusunun karşısında Ermeni ve Gürcü kuvvetleri kalmıştı. 15 Eylül 1918 Bakü'nün işgaliyle Doğu Harekatı tamamlandı. Bundan 4 gün sonra da İngiliz ordusu Filistin'de Türk cephesine taarruza geçti. Fakat Enver Paşa'nın yeniden kurduğu ordular doğuda bulunuyordu. Biskorf diyor ki, dipnot Norbert von Biskorf'un Ankara adlı eserinden. Doğudaki harp, Enver'in bizzat kendi harbiydi, tek gerçek harpti. Galicia toprakları, Arabistan çölleri, Filistin dağları ve Türk askerlerinin ekseriye Alman kumandasında vuruştukları Boz Gelibolu tepeleri, bütün bunlar... Doğudaki harbi yapabilmek üzere umumi savaşın sonlarına doğru, zayıf Filistin cephesi tehlikeye girerken ve takviye beklerken dahi Doğu ordusu, Çar ordularının Rus ihtilali üzerine dağılması sayesinde kabil olan ileri hareketine devam etmekten çekinmemiş ve Kafkas illerinde imparatorluğu bütün bu kanları dökülmüş olan hayalin peşinde koşmuştur. Bu hayaldi. Olaylar bunu ortaya koydu. Aynı yazar, eğer harbi ilan ederek memleketi korkunç bir mağlubiyete sürüklemiş olan hükümet çekilmese ve 30 Ekim 1918'de imparatorluğun yıkılması manasına gelen Mondros mütarekesi imzalanmasaydı, Halep'in üzerlerine yayılmış olan bozgun İstanbul'un kapılarına kadar devam edecekti demektedir. Enver Paşa'nın doğuda 1912 yazının 1-2 ayı içinde çabucak ve kusursuz olarak kurduğu 4 tümenli 3. ordu ile 6 tümenli 9. ordunun güney cephesindeki bozguna bir faydası olmadı. Fakat bu ordular milli mücadelede işe yarayacaktı. Mütarekeden sonra 3. ve 9. orduların bazı tümenleri İstanbul'a ve Trakya'ya nakledilmiş ve 2 ordunun geri kalan 4 tümeni birleştirerek 15. kolordu kurulmuştur. Milli mücadelenin başlangıcında Türk ordusunun dayanılacak tek kuvveti ileride görüleceği üzere Kazım Karabekir Paşa kumandasındaki bu kolordu olacaktı. Vahdettin'in görüşü. Sultan Reşad'ın ölümü üzerine 4 Temmuz 1918'de padişah olan Vahidettin'in hükümdarlık haklarını kullanmaya yeltenmesi de artık hiçbir şeyi düzeltemezdi. Vahidettin'in acı bir şekilde sona eren saltanatının başlangıcı üzerinde biraz durulmaya değer. Hükümdarlığının hemen ilk günlerinde saray başkatibine, "Benim imzam kararnamelerin başına konulacaktır. Sadr-ı Azam'ı bulun da bundan sonra o surette imza edeceğimi söyleyin." Dipnot: Ali Fuat Türk geldi. Görüp işittiklerim sayfa 141. Demesi, İttihat ve Terakki otoritesine karşı durmak istediğini göstermektedir. Vahidettin, sivil ve askeri idarenin feci gidişinin farkındaydı. Bağbaalice hazırlanan tahta çıkış fermanına ilave edilmek üzere bizzat kaleme aldığı aşağıdaki 10 maddelik not, memleketin o günkü durumu hakkında yeni padişahın görüşünü belirtmektedir. 1. İslamiyet'in ana kuralları ve Osmanlı şerefinin muhafazasına özen gösterilmesi. 2. Adalet dağıtımı, düzenin ve emniyetin sağlanması hususunda gayret ve çalışmaların artırılması. 3. Fiyatların yükselmesi nedeniyle halkın içine düştüğü zor durumdan kurtarılması. 4. Üretimin artırılması için her türlü önlemlerin ivedi alınması. 5. Siyasi suçlardan hapsedilmiş veya geçici olarak sürgünde bulunanların affı. 6. Adi suçlulardan cezalarının 1/3'ünü tamamlayanların salıverilmesi. 7. Harp bölgelerinden başka yerlerde sıkı yönetim işlemlerinin durdurularak ceza işlerin normal mahkemelere sevki. 8. Genel hukuka ait olup Millet Meclisi'nin tasdikine bağlı bulunan kararnamelerin ve mali işlere ait kararların alınmasından sonra hemen Millet Meclisi'ne bildirilmesi. 9. Memurların devlet dairelerinde çalışanların kanuni özelliklere sahip namuslu ve doğrulardan seçilmesine dikkat edilmesi. 10. Memurların kanuni sebepler var olmadıkça görevlerinden alınmamaları ve yerlerinin değiştirilmemesi. Dipnot: Bugün aşağı yukarı aynı meselelerle uğraşmamız düşündürücü bir haldir. Fakat işlerin hattı humayunla düzelecek tarafı kalmadığı gibi buna vakit de yoktu. Sonuç: Kanaatimizce harbin yenilgiye doğru gitmesi Osmanlı düzenine yeni unsurlar getiriyor ve değişik bir ortam hazırlıyordu. Başka ülkelerde imparatorluk için dövüşmek büyüklüğünü değerini kaybetmişti. Uzun yıllardan beri anlamı kalmamış olan uzak seferler, Birinci Dünya Harbi ile tam bir iflasa uğramıştı. Her seferde biraz daha daralan imparatorluk sınırları, şimdi bütün açıklığıyla her yönden Anadolu kapılarına yaklaşıyordu. Böylece harp daha başka bir anlam kazanmış oluyordu. Artık ne için olduğunu pek bilmeden anavatandan uzakta dövüşmenin tatsızlığı ve güçlülüğü, yerini memleket kaygısına bırakıyor ve harp milli bir renk kazanıyordu. Bu gerçekte yakında başlayacak olan milli mücadelenin kokusu tütmekteydi. Çeşitli cephelerde yıllardır süren çetin bir savaşın yenilgiye doğru sürüklenmesi, gerçi yukarıda anlatmaya çalıştığımız yeni niteliği getiriyordu. Fakat bu niteliğin olumlu bir yön alması kolay olmayacaktı. Türk halkı Birinci Dünya Harbi'nde hiçbir harpte olmadığı kadar çok ezilmişti. Halk arasında hala seferberlik diye anılan bu harp, Osmanlı Devleti'nin umumi bir seferberlikle giriştiği modern anlamdaki ilk harpti. Bu sebeple harbin her türlü musibetini bütün millet çekmişti. Ve yine bu sebeple ilk defa harp bezginliği, harbe karşı nefret pek yaygın ortak bir duygu haline gelmişti. Enver Paşa ve takımı harbin baş suçlusu görüldüğü için bütün subaylar ittihatçı sayılıyor ve halk arasında tehlikeli bir subay düşmanlığı duygusu yerleşiyordu. Subay demek harp demekti. Cephelerden yayılan bozgun havası tabii yollar dışında ayrıca kaçaklarla Anadolu'nun içlerine kadar yayılmıştı. 300 bini aşan asker kaçağının önemli bir kısmı bütün Anadolu'da eşkıyalık yaparak zaten sarsılmış olan devlet otoritesini hiçe indiriyordu. Anavatanın savunulması başlayınca bunlar ile de uğraşmak gerekecekti. Görülüyor ki gelecek harbin bulacağı ortam daha şimdiden belli olmaya başlamıştır. Türk İstiklal Harbi'ne Birinci Dünya Harbi yenilgisi olumlu bir etki yaptığı gibi büyük bir handikap hazırladığı da muhakkaktır. Bozgun bölümünde handikapın daha iyi anlaşılacağı ümidindeyiz. B. Bozgun. Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlığa gönderdiği tarihi rapordan tam bir sene sonra bozgun başladı ve ordular dağıldı. İngilizler esaslı bir hazırlıktan sonra 19 Eylül 1918'de büyük kuvvetlerle Filistin'de Türk cephesine taarruza geçtiler. Türk cephesi Kudüs'ün kuzeyindeydi ve bu cepheyi Liman von Sanders'in kumanda ettiği Yıldırım Orduları grubu tutuyordu. Ordular grubu Cevat Paşa, Cevat Çobanlı, kumandasındaki 8. Ordu, Mustafa Kemal Paşa kumandasındaki 7. Ordu ve Mersinli Cemal Paşa kumandasındaki 4. Ordu'dan müteşekkildi. Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu'ya ikinci defa tayin edilmiş ve İngiliz taarruzundan birkaç gün evvel kumandayı ele almıştı. Ordunun 2 kol ordusundan 3. kol ordunun kumandanı Miralay İsmet İnönü Bey, 20. kol ordunun kumandanı Ali Fuat Paşa Cebesoy idi. İleride Türkiye'nin kurtuluşu için en büyük sorumluluğu yüklenecek olan bu üç kumandan, Filistin cephesinde 7. ordunun kadrosu içinde birleşmiş bulunuyorlardı. Burada yalnız 7. ordunun üzerinde duruşumuz bu tesadüf sebebiyle değildir. Bu ordu, son Filistin ve Suriye muharebelerinin en ağır yükünü taşımış ve bozgunun sonuna kadar ordu adını muhafaza edebilmiş tek ordudur. 8. ordu daha muharebenin başlangıcında dağılmış, 4. ordu ise cepheye yararlı olmadan bir müddet sonra aynı duruma düşmüştü. Türkiye'nin kesin yenilişini ve teslimini hazırlayan bu muharebeler, yalnız askeri ve siyasi sonuçları bakımından değil, harp kayıpları bakımından da çok önemlidir. İddialı adına rağmen Yıldırım Orduları grubunun uğradığı bozgun ve Yıldırım hızıyla Suriye'yi boşaltarak Anadolu hududuna çekilmesi, her şeyden önce kuvvet dengesinin büyük ölçüde değişmesinden ileri gelmiştir. İngiliz taarruzunun başlangıcında Yıldırım Orduları grubunun insan mevcudu 100 bine dipnot geri hizmet kıtaları ile birlikte yaklaşık Allenby ordusunun mevcudu ise 500 bine yakın idi. General Allenby, Harbiye Nezaretine gönderdiği raporda iki ordunun cephelerdeki savaşçı kuvvetini şöyle belirtmiştir. Eylül başlangıcında 4, 7 ve 8. Türk ordularının kuvvetini 23 bin tüfek, 3 bin kılıç ve 340 top olarak tahmin etmiştim. Muharebe hattındaki kuvvetlerim 21 bin kılıç, 57 bin tüfek ve 540 topu buluyordu. Böylece düşmana karşı genel olarak ve bilhassa atlı kıtalara önemli bir sayı üstünlüğü kazanmış bulunuyordum. İngiliz kumandanı yanılmamıştı. Yalnız Türk süvari mevcudunda biraz mübalağaya kaçmış ve tüfek adedini birkaç bin fazla tahmin etmişti. İngiliz taarruzu hızla gelişti ve Türk orduları hemen bozguna uğradılar. Bir aydan az bir zaman içinde bütün Suriye düşmana terk edilmişti. Suriye muharebeleri devam ederken Irak'ta da muharebeler oluyordu. 6. ordu büyük kayıplara uğramış fakat Musul düşman tarafından henüz ele geçirilememişti. General Allenby'nin Filistin'de başlayan kuzeye doğru gelişen taarruzu, General Franche Despere'nin Selanik bölgesinden başlayan Bulgar ordusuna yöneltilen taarruzuyla ayarlanmıştı. Bulgarlar, İtilaf Devletleri ordularının baskısına fazla dayanamadılar. 25 Eylül'de mütareke teklif ettiler ve 29 Eylül'de Selanik'te mütarekenameyi imzaladılar. Ertesi gün Şam düşmüştü. Türk orduları Halep'e doğru çekiliyorlardı. Sadrazam Talat Paşa son Berlin gezisinden 28 Eylül günü döndü. Sadrazamı Sirkeci istasyonunda karşılayanlar kendisini üzgün hatta çöküntüye uğramış bir vaziyette buldular. Talat Paşa, Almanya'nın ümitsiz durumunu görmüş ve Bulgaristan'ı birkaç gün evvel teslime hazırlanırken geçmişti. Selanik mütarekesiyle İtilaf Devletleri Bulgar topraklarından asker geçirmek hakkını elde ediyorlardı. O tarihlerde Bulgar toprağı sayılan Batı Trakya, Franche Despere'nin ordularına açılmakla Doğu Trakya ve dolayısıyla İstanbul yakından tehlikeye düşüyordu. Trakya sınırında iki hudut muhafız taburundan başka kuvvet yoktu. Fakat facianın son perdesi Suriye'de oynanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi buradaki muharebelerle ve bozgunla resmi ifadesini bulacaktı. Nablus muharebesindeki büyük bozgunu Araplar tamamlıyorlardı. Bütün Suriye ayaklanmıştı. Çekilme halindeki Türk askerleri Arapların baskınlarına uğruyorlardı. İngilizlerle işbirliği yapan Faysal Türk ordusunu arkadan vurmaktaydı. General Allenby bozgunu anlatıyor. Cepheler çözüldükten sonra bozguna uğrayan Türk ordularının çekilişini General Allenby şöyle anlatmaktadır. Eylül'ün 26. günü Şam'a doğru ileri harekete geçildiği zaman 45 bin Türk ve Alman Şam'da veya Şam'a doğru çekilme halinde bulunuyordu. Bütün düşman birlikleri intizamlarını kaybetmekle beraber kendilerine vakit kazandırıldığı takdirde ileri hareketimi geciktirecek bir kuvvet meydana getirebilirlerdi. Fakat 4. ordunun geri kalan kısmının imhası ile 20 bin kişinin esir alınması bunu imkan bırakmadı. Filistin ve Suriye'deki Türk ordularının 4000'i silahlı olmak üzere 17000'i bulan kalıntısı her türlü teşkilattan, ulaşım vasıtalarından, hatta savunma için bile olsa faaliyette bulunmaya elverişli her çeşit malzemeden yoksun bir insan kalabalığı halinde kuzeye doğru kaçmaktaydı. Çöl Atlı Kol Ordusu 5 Ekim'de Avustralya Atlı Fırkasını Şam'da bırakarak Rayak ve Zahl üzerine hareket etti. Hiçbir direnme ile karşılaşmadan her iki yerde ertesi gün işgal olundu. Rayak'ta uçak alanında çekilmeden önce düşman tarafından yakılan 30 uçağın enkazı bulundu. Büyük ölçüde erzak ile çoğu tahrip edilmiş bir halde çokça malzeme elimize geçti.
Ayrım sonu.